Ayrım 28.
Sayfa 301. Boynuzlar pek çok kez takıldı ama Palma'nın azizesi yetimini o gün koruyordu. Boğa onu itiledi, havaya fırlattı, üstünde tepindi. Monel her defasında ayağa kalkıyordu. Işıklı giysilerini lekeleyen kan kendisininki değildi, hasmınınkiydi sanki. Zafere ulaşma istemi öylesine güçlüydü ki, kılıçlama sırası gelince kılıcı bırakmayı unuttu. Boğa bir kafa darbesi attı ve seyirciler olağanüstü bir görünüme tanık oldular. Manuel havada tekerlek gibi döndü. Kabzasına dek hayvanın boynuna batırdığı kılıç yaradan çıkmıştı ve hala elindeydi. Torreno'nun kumların üzerinde düşüşünden birkaç saniye sonra boğa da yere kapaklanıp can verdi. Manuel plazaya yaya gitmişti. Yeni hayranların omuzunda döndü. Otelde soyundu ve bitik durumda kendini yatağa attı. Bedeni şişmiş etten ve ezilmiş kemikten ibaretti sanki. El Pipo odaya girdi. Kolunun altında eski gazeteye sarılı bir paket vardı. Açtı. İçinden bir deste para çıktı. El Pipo taşkın bir sevinçle bunu havaya fırlattı ve paralar konfeti gibi matadorun çıplak bedenine yağdı. Şaşkınlığını gösteremeyecekten yorgun olan Manuel, "Senin bunlar küçük, bugünkü güreşinin karşılığı," diye haykıran menajerine bakıyordu. Manuel daha bir hareket yapmadan El Pipo devam etti. "Ama bir korrida daha istiyorsan bunları bana vermelisin ki düzenleyebileyim." Manuel yorgun bir tavırla bir tanesini aldı ve kalanları üstünden attı. Bunun üzerine El Pipo yatağın önünde diz çöktü ve matadorun teriyle ıslanan paraları toplamaya başladı. Bir deste yaptı. Gene eski gazeteye sardı ve tez adımlarla odadan çıktı. Ertesi sabah Manuel Benitez menajerinden kopardığı parayla Palma de Rio bir tren bileti satın aldı. Orada tutması gereken bir sözü vardı. O da koltuğunun altına gazeteye sarılı bir paket almıştı. İçinde başka bir hazine, dostu Pedro Charneca'ya vereceği bir hazine vardı. Manuel kahvehaneye girdi ve paketi gülümseyerek tezgahın üstüne attı. "Ismarladıklarını getirdim," dedi. Hiçbir hediye şişko Charneca'yı bu derece sevindiremezdi. Pakette genç dostunun halifeler kentinde öldürdüğü ilk iki boğanın kulakları ve kuyrukları vardı. Bu zaferden sonra El Pipo'nun borsası birden yükselmeye başladı. Cordoba gazetesi korumasındaki genç hakkında şöyle yazıyordu. Tanrı'nın yardımıyla ve Tanrı ona her dakika yardım etti. Bir gün büyük bir torero olacak. Dövüş ve öldürme öğrenilebilir ama yiğitlik öğrenilemez. Cordoba'nın afisyonu şimdi El Pipo'nun bir büyücünün mendilinden çıkıvermişe benzeyen o harika çocukla daha ne sürprizler hazırladığını merak etmeye başlamıştı. El Pipo kendisi de pek bir şey bilmiyordu. Manuel'in Palma ve Cordoba'daki başarıları çok yeniydi. Öyle ki başvurmayı kurduğu kimseler bunun yankılarını henüz duymamış olamazlardı. Şimdi eski püskü bir taksinin içinde yola çıkmaya ve yeni El Cordobes'in plastiğini yapmaya karar verdi. Tabii gene yıllık feriyalarını bir iki koridayla kutlamayı düşünen Endülüs kasabalarına başvuracak. Oralarda sıcak sesiyle El Pipo bölge plazalarının empresaryolarını Fiesta Brava'nın göğünde bir yıldızın doğduğuna inandırmaya çalışacaktı. Cordoba Sevilla ana yolunun geçtiği düzlüğün içinde Ekija kentinin kilisesinin barok çan kuleleri yükselir. Çeyrek yüzyıl önce Palma del Rio'yu Kızılların elinden kurtarmaya gelen General Batrone'nin askerleri oradan hareket etmişti. Genel'in çamurlu sularının kıyısında, Romalılardan kalma açık hava tiyatrosunun harabelerinin üstünde, Plaza de Toros'un beyaz basamakları görünür. 50 yıl önce, bu mütevazi arena birçok zaferlere ve trajedilere sahne olmuştu. Genç, tanınmamış bir törer olmuş, 5 alternativa töreni yapılmış, Fiesta'nın ünlü kişilerinin şahane fayaneleri yaşanmış, birçoklarında fiyaskolarına tanık olmuştu. Bu arenanın az ötesinde, Ekija'nın büyük meydanının kemerleri altındaki kahvehanenin demir masalarından birinin önünde bir adam oturur. Çevresinde yem gagalayan güvercinlere karşı kayıtsız bir tavırla hem gazete okur hem jerezini içerdi. Her akşam çok şık giyinirdi. Simsiyah saçları kafasına iyice yapıştırılmış ve beyaz gömleği boynuna dek iliklenmiş olurdu. Yakındaki Santa Barbara Kilisesi'nin çanları 12 kez çalar çalmaz kalkar, sakin adımlarla arenaya doğru giderdi. Jesus Jimenez Torres o saatte işbaşı yapardı. Ekijalıların uğraşları içinde en ilginç ve renkli iş onunkiydi. 49.762 nüfuslu kentin Plaza de Toros'unu o yönetirdi. Jesus Jimenez Torres'in anlatısı. 50 bin kişi bir dünya demektir değil mi? Öyle ama bunların 2500'ünü plazanın basamaklarına çekmek için deha gerekir. Evet, deha. Fiesta Brava'nın her vatandaşın kalbini yıktığını, Belki yalnız Madrid'de, Sevilla'da, Pampelona'da görmek mümkündür ama burada, bu çölde, insanları yerlerinden kımıldatmak için türlü yollar bulmak gerekir. Burada bir turiste bile rastlanmaz. Geçip giderler, hiç kimse durmaz. Hangi yabancı Ekija'ya gelip boğa güreşi seyredecek? Yazık, zira turistler koridanın hacı ağalarıdır. Bir bilet için ne paralar vermezler. Ha güzel bir gösteriye, ha matadorun birinin şişlenmesine tanık olmuşlar fark etmez. Çünkü bir şey anlamazlar. Onların satın aldıkları yerel renktir o kadar. Ama işi kent halkıyla yürütebilmek bambaşka bir hüneri gerektirir. Burada insanlar yerlerinden kolay kımıldamazlar. İyi bir matador olursa koşarlar elbet. Ama iyi bir matador pahalıdır. Ona iyi boğalar da gerekir. Bir de oyun iyi olmazsa 200 pesi tabilat parası verenler ne rezaletler çıkarırlar bir gözünüz önüne getirin. Güneşin altında ilk önce 200 pesetalarını, sonra dayanılmaz sıcağı ve bir de o berbat gösteriyi düşünürler. İşte o zaman bira ve Coca-Cola şişelerini kaptıkları gibi matadora fırlatmaya başlarlar. Ortalık karıştı demektir. Burada en ufak bir gösteriyi düzenleyebilmek için en az 250 bin pesetaya gereksinme vardır. Masrafları çıkarmak için de en az 2500 peseta bilet satmak gerekir. Ancak bu parayla matadora herhangi bir ücret veremezsiniz. Her mevsim belki 100 çocuk bana başvurur ve koridalardan birinde kendilerine yer vermem için yalvarırlar. Bu çocukların beni tavlayabilmelerinin tek yolu benden 250 bilet satın almalarıdır. Kendileri alamazlar elbet. Başkalarına satmak zorundadırlar. Biletleri satmayanlara oportunidad yok. Tercih ettiklerim yetenekli ve köyünde başarı kazanmış gençlerdir. Bazen ilgi uyandırıyorlar ve plaza biraz doluyor. Ama halkı çekmenin en iyi yolu kafayı çalıştırmaktır. Örneğin bir gün 40 kilometre mesafedeki Lora Del Rio'lu bir genci tuttum. Adı Montes'ti. Memleketinde seyyar börekçilerle geçinirmiş. Onu tanıtmak üzere son koridasından birkaç resim yapıştırılmış ve benden iki oportunidad dileyen sözler yazılı pankartı sırtına takıp Ekija'nın meydanında dolaşmasını emrettim. Orada bir hafta kaldı. Sonra Lora Del Rio'dan tepsisini getirip gelen geçene börek dağıttırdım. Önünden her geçtiğimde küçümsüyormuş gibi tavırlar takınıyordum. Cuma günü herkes beni öldürmeye hazırdı. O gün öfke son haddini bulunca meydana gittim ve halkın isteği üzerine gelecek pazar akşamı saat 5'te José Montes'i Plaza de Toros'ta bir şans tanıyacağımı ilan ettim. O pazar arenam dop doluydu. Dikkati koridalarıma çekmek istedim mi kentin cücesini kullanırdım. Ona herkesin ne merakla baktığını ve o minnacık bedenden çıkan sesi nasıl hayretle dinlediğini fark etmiştim. Bir pazar günü ona küçük kareli bir kostüm ve bir silindir şapka giydirdim. Eldiven, bir puro, bir de baston verdim. Yakasına bir de karanfil taktım. Ve onu Ekija sokaklarında korideyi ilan etmeye gönderdim. Öyle acayip bir hali vardı ki herkes durup onu seyrediyordu. O gün plaza epey kalabalıktı. Giyimini sık sık değiştirirdim. Genellikle ona minnacık ışıklı giysiler giydirirdim. Bir gün hoparlörlü bir kamyon kiraladım ve büyük bir bisiklet yarışının kentten geçeceğini ilan ettim. 5 dakika sonra cüce, bisiklet yarışçısı giysilerini giymiş olarak minik bir çocuk bisikletinin üzerinde geçti ve öğleden sonraki koridanın ilanlarını attı. Bazen matadorların iyi olmadıklarını sezinleyince havayı ısıtmak için programa ufak bir numara eklerdim. En tutulanı şuydu. Pistin ortasında bir kazın ucuna bir jambon astırırdım. Kentin çocuklarını jambonu almaya çağırırdım. Onlar kazının tepesine tırmanmak için dinleşi dursunlar, bir boğa salıverirdim. O sırada mutlaka kazının tepesinde jambonu kucaklamış duran bir oğlan bulunurdu. Ve aşağıda kendisini bekleyen boğanın üzerine düşmemek için çırpınır dururdu. Burada bir tek peseta kazanmak için ne enerji harcamak gerekir bir bilseniz. Ve şu mübarek meslekte insanın başına neler gelmez. Bir de bakarsınız boğa kaçmış. Yahut yetiştirici birbirine düşman iki hayvanı göndermiş ve korudaya bir gün kala birbirlerini öldürmüşler. 2 yıl önceydi. Tam seyirciler arenadan çıkarlarken boğanın biri kaçıverdi. O gün öldürülen hayvanların etleri kasap kamyonlarının içinde asılı duruyordu. Kentin genç kızlarının yarısı güzelim giysileriyle kamyonlara atlayıp bu kanlı etlerin arkasına sığındılar. İnanın gerçek fiesta buradadır. Büyük kentlerde değil. İspanya'da koridanın sürüp gitmesini sağlayanlar benim gibi ufak kentlerin empresaryolarıdır. Biz olmasaydık, fiesta zengin İspanyolların ve yabancı güzel kadınların gidebildiği bir gösteri olup çıkardı. Her ne hal ise o sabah taksin içinde Rafael Sanchez El Pipo'nun şapkasını görünce işte kabuklu deniz hayvanları kralı diye düşündüm. Darbelerinden birini indirmeye geliyordur. El Pipo o zamanlar sermayeyi kediye tam yüklemişti. Neye el atsa yürümüyordu. Biz İspanyolların deyimiyle boş gemi var, dolu gemi var. O yıl Torero'ları gibi El Pipo da boş geminin ta kendisiydi. Bana Cordobesinden söz etmeye başladı. Bir harika diyordu. Göreceksiniz bir harika. Hepsinin pabucunu dama atacak. Bu El Pipo'nun yıllardan beri yinelediği bir nakarattı. Bana anlattığı Cordobes'te Toromaşi'de devrim yapacak diye getirdiği bir yeni oğlandan farklı olmasa gerekti. Gelecek pazarın koridasını düzenlemiştim. İki matador ve dört boğa. Daha fazlasına olanağım yoktu. El Pipo yalvarmaya devam ediyordu. Don Jesus dedi. Size Cordobes'imi bedava veriyorum. Ve masrafımı çıkartmazsam boğaların bedelini de ödüyorsunuz dedim. Kabul dedi ona da. Ve 300 bilet satmaya da söz veriyorsunuz. Kabul. İşte bu son kabule şaştım. O mübarek oğlana müthiş güveniyordu demek. Ve haklıydı. İlk olarak El Pipo yalan söylemiyordu. Getirdiği gerçekten bir harikaydı. Hiçbir koridorun düzenlenmesi Jesus Torero'sa bunca kaygı vermemişti. Gösterinin yapılacağı gün öğleyin ne El Pipo'nun harikası ne de onu temsil eden biri boğaların kurası için gelmişlerdi. Harika o sırada Ekice yolunda bir toz bulutu içinde debeleniyordu. İleride İspanya'nın en zengin torerosu olacak genç o gün yolculuğa bir matador için alışıldığı şekilde yani tavanı, pelerin ve kılıcını saran denklerle dolu bir Rolls Royce'la, bir Hispano Suiza'yla ya da geleneksel bir Chrysler'le değil, Palma'nın tek tamircisinden aldığı eski bir motosikletle çıkmıştı. Yolculuk bir tavşanın yolun kenarından görünüvermesiyle gecikmişti. Serserilik günlerinden kalma içgüdüsüyle Manuel motosikletten atlamış, hayvanın peşinden koşmuş ve bir taş darbesiyle öldürüp bagajına atmıştı. Çırak Torero yarım saat sonra tavşanı utkulu bir tavırla havada sallaya sallaya Ekice'ye girdi. Üstü başı toz ve çamurla kaplı, darmadağınık saçlı, pis ve yamalı pantolonlu, sersefil görünüşlü genci gören Torres irkildi. Resimlerini arenaya asıp Toromaşi'nin son harikası diye ilan ettiği genç bu muydu? Torero'dan fazla hapishane kaçkınlandırıyordu diye anlatır Torres. Empresario, Central Otel'inde hazırladığı hafif yemeği nasıl yumulduğunu görünce daha da şaştı. Kaza halinde mideleri boş olsun diye matadorların korida günü az yemek yemeleri gerektiğini bilmiyormuşçasına Manuel, üç günden beri ağzına bir lokma koymamış gibi suratı mosmor kesilinceye dek tıkındı. Ama bunlar oldukça hafif kaygılardı. Empresario'yu üzen bilet satışındaki düşüklüktü. Becerikli Torres'in düzenlediği koridalar içinde en az ilgi toplayanı bu olmuştu. Ancak 400 bilet satabilmişti. Bu zavallı empresaryonun mesleğinin en büyük fiyaskosuydu. Torres şimdi gösteriyi iptal etmek için bahane arıyordu. Bunu düşünürken dışarıdan bir Vespa'nın gürültüsü duyuldu. Sonra bir daha, bir daha. Derken gürültüler iyice çoğaldı. Pencereye koştu. Düşüncelerini yarıda kesen patırdılar şimdi kenti uyuşukluğundan uyandırıyordu. Öğle uykusundan fırlayan halk pencerelere koşup dışarıda ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Olanları 1936 istilasına benzetmek hatalı sayılmazdı. Palma del Rio'dan bir kalabalık bisikletlere, kamyonetlere, motosikletlere atlamış Ekice'ye dolmuştu. Peşlerinden de taşkın ve şen palmalıları taşıyan bir kamyon konvoyu geliyordu. Bağırışıyor, şarkı söylüyor ve aval aval kendilerini seyreden Ekicalılara sesleniyorlardı. Araçlarının karasörlerine Palmalı genç matadorun erdemlerini açıklayan pankartlar yapıştırmışlardı. Gürültüler, kahkahalar, şalkılar ve özellikle kamyonlardan atılan şarap tulumlarıyla sürüklenen yüzlerce ve çok geçmeden binlerce ikicalı geçide katıldılar. Bu istilanın düzenleyicisi Pedro Charneca en öndeki kamyonun basamağında kadırgasının provasında duran bir Fatih kadar mağrur bir ifadeyle Palmalıları Plaza de Toros'a İki kara Ekice boğasına karşı dövüşecek olan hemşerilerini desteklemeye götürüyordu. Böylece trompetlerin güreşin başladığını ilan ettikleri saatte gösteri fiyasko olmaktan kurtuldu. Charneca'nın konvoyu gerçek bir mucize yaratmıştı. Jesus Torero'nun beklediği 400 seyirci yerine 4000 aficionado plazayı doldurdu. Terden ve dağınık saçlarından yüzü kapanmıştı. 15 gün önce Palmalıları onca heyecana sürükleyecek şekilde sapladığı banderiyalıların yaralarından fışkıran kanla kostümü tepeden paçasına dek leke içindeydi. Arenayı dolduran halk zevkten ve sabırsızlıktan titriyordu. İkinci boğasını ithaf edeceği kimseyi bulmak için arenayı fır dolayı dolaşan genç kadar hiç kimse ikicalıları yıllardan beri bunca heyecanlandırmamıştı. Pedro Charneca'nın önünde duran Manuel, Monteros'unu ona doğru kaldırdı ve sana dostum diye aykırdı. Buraya gelmekte bana yardım ettin. İtiraf edeceğim ikinci boğadan sonra arenadan birlikte ve özel arabamla çıkacağımıza söz veriyorum. Ama vaadini tutmadan önce Manuel Benitez'in güç bir sınavla daha geçirmesi gerekiyordu. Her yıl bu sınav sayısız genç ve yetenekli matador adaylarını elemektedir. Bu bir kanla yargılamadır ve Torero'nun yürekliliği bununla ölçülür. İspanya yeni bir matadoru benimsemeden önce bu sınavın sonucunu yani matadorun yaralanmasını bekler. Zira Corrida'da cesaret ilk boynuz darbesiyle uçar gider diye eski bir atasözü vardır. Bu ilkbahar akşamının boğucu sıcağında 4000 seyircinin gözlerinin önünde Manuel Benitez bu beklenen sınavı geçirmeye hazırlanmaktaydı. Tram kılıçlamadan birkaç saniye önce meydana geldi. Kılıcı tam batıracağı sırada boğa saldırıya geçti. Boynuzu matadorun baldırına derince battı. Manuel kalktı. Kan pantolonun dışına fışkırıyordu. Acıdan yüzü kasılarak boğaya doğru koşmak istedi. Hak sus pus ona bakıyordu. Hayvana birkaç metre kala yere yuvarlandı. Bir kez daha ayağa kalktı ve birkaç adım daha attı. Sabırsız bir hareketle peonlara, yardımcılara uzaklaşmalarını emretti. Sonra kumların üzerinde devrildi. Bu kez peonlar o daha ayağa kalkmadan yanına vardılar. Öfkeli itirazlarına rağmen kucaklayıp revire koşturdular. Orada kanı yerlere fışkırırken doktorun gerekli ilk yardımı yapabilmesi için 4 jandarma onu güçlükle zapt edebildi. Yarayı muayene eden doktor kendisinin o ilkel olanaklarla yapabileceğinden çok daha ciddi bir ameliyatı gerekli bulduğunu söyledi. Kanamayı durdurmak için elinden geleni yaptı ve yaralının acele Cordoba Hastanesi'ne kaldırılmasını emretti. Bir saat sonra Manuel, Cordoba'nın Plaza de Toros'un operatörü olan yuvarlak yüzlü, yaşlı adamın acımalı bakışları karşısında baygın yatıyordu. Don Antonio Ortiz Clot, ameliyat masasına uzanmış yatan genci tanımıştı. Steril gömleğini sırtına geçirirken randevularının bir hafta gecikmiş olduğunu düşünüyordu. 8 gün önce Doktor Clot, El Cordobes'in koridasında, Cordoba Plaza'sındaki revirde onu beklemişti. Boğalardan birinin onu yakalayacağına öylesine emindi ki, asistanlarına her şeyi hazırlamalarını emretmişti. Doktor Clot'un yalnız İspanya ve Güney Amerika'da bir avuç kimse tarafından uygulanan ender bir uzmanlığı vardır. Kendisi bir travmatolojisttir. Yani boğaların boynuzlarıyla açılan yaraların uzman operatörüydü. Bu acayip uzmanlık hiçbir yaranın boynuzların insan bedeninde açtığı yarayla kıyaslanamayacağını belirtmektedir. Genellikle boynuz torero'nun etine aynı delikten girer ve çıkar. Ama içeride bulunduğu süre boğa başını kımıldattığında çeşitli lezyonlar meydana getirir. Kasları, sinirleri, damarları ve organları yırtar. Öyle ki bir kornado'nun boynuzun yaptığı zarar dışarıdan belli değildir. Bu zararları teşhis, değerlendirme, temizleme ve giderme güç ve nazik bir iştir. Ve Doktor Clot'un 30 yıldan beri yaptıkları bunlardır. Şu anda kan verdiği genç adam masasında o güne dek yatmış olan sayısız matadorlardan biriydi. Belmonte, Manolete, Ortega, Domingo'yun ve daha bir yığın torero. Anüsü yırtılmış, bağırsakları deşilmiş ya da damarı açılmış durumda getirilerek Doktor Clot'un karşısında ölüm dirim anları yaşamışlardı. Sonbaharda yani kapea mevsiminde bölgede yaralanan çocuklar getirilirdi. Yaşlı doktorun bilgisi ve usta elleri koskoca Corrida ailesinin öyle çok sayıda üyesini kurtarmıştı ki Cordoba sokaklarından geçerken bunların minnettar akrabalarına adım başında rastlar ve selamlaşırdı. Şimdi Manuel'i titizlikle muayene etmekte ve yarasını temizlemekteydi. Derinliği 10 santimetreydi ve boynuz tam damara isabet etmişti. Genç yaralı anesteziden uyanır uyanmaz doktor bırakın bu akşam çıkayım dedi. 2 gün sonra da Corrida'm var. Doktor babacan bir gülüşle yavrum dedi. Epey zaman yatman gerekiyor. Yanılıyordu. 2 akşam sonra radyoda haberleri dinlerken Doktor Clot irkildi. Spiker şu haberi okumuştu. Bu öğleden sonra Elviso'da genç matador El Cordobes'in sanatının öyle olağanüstü bir gösterisini sundu ki hayran kalan seyirciler ona 2 hasmenin 4 kulağını, 2 kuyruğunu ve 1 ayağını armağan ettiler. El Cordobes mi diye şaştı Doktor Clot. El Cordobes'a hastaneye telefon etti. Hemşire çekingen bir sesle evet Don Antonio dedi. El Cordobes dün gece hapishaneden kaçtı. Manuel Benitez sınavı kazanmıştı. Manuel Benitez'in çılgın yazı işte böyle başladı. Aç bir oğlanın yürekliliğiyle bir iş adamının ticari dehası birbirini tamamlayarak Fiesta Brava tarihinin en göz kamaştırıcı başarılarını elde ettiler. Sonbaharın ilk serin rüzgarları Cordoba'ya ulaşmadan tüm Endülüs ve çok geçmeden tüm İspanya Modern Tora maaşını ilahlarından biri olmaya alay eden genç adamı selamlamıştı. El Pipo'nun akrabalarının mücevheratı sahiplerine, aile reisinin cömertliğinin yeni kanıtlarıyla birlikte geri verildi ve Manuel Benitez bir korrida için 200 bin pesat almaya başladı. Öyle ki arenada geçirdiği her 20 dakikanın sonunda 20 yıldır çılgınca arzuladığı otomobillerden birini alabilirdi. El Pipo karargahını Cordoba'da, Cale de Plata'da kurmuştu. Vaktiyle Aztek ve İnkalardan kalan altın ve gümüşler o sokağı dolduran usta kuyumcular tarafından paha biçilmez mücevherler haline sokulur ve Avrupa'nın tüm saraylarına gönderilirdi. Sokağın eski soylu etkinliğinin anıları olarak bugün ancak birkaç tefecinin tozlu vitrini kalmıştır. Ve şimdi ilgi çekici yönü mütevazi Ivory kahvehanesinin orada bulunuşudur. Bu kahvehane Cordoba'nın aficionadolarının toplandıkları yerdir. Kentten geçen boğa yetiştiricileri, emekli banderiyerolar, picadorlar ve tıraşlı yüzleriyle boş fincanların önünde kös kös oturan işsiz matadorlar kapı önünde ya da ufak tezgahın başında devamlı toplanırlar. O zamanlar bu alemin sözü geçen adamı kırklık ayakkabı boyacısı Kuro'ydu. Vaktiyle banderiyeroydu ama efendisi Madrid arenasında bir boğanın boynuzlarıyla şarampole göğsünden çakılınca işsiz kalmıştı. Bir anda Kuro, Ivory kahvehanesinin müşterilerinin ayaklarının altında sürünmeye başladı. Kunduraların üzerine tükürüşündeki öfke ve hırs kadar insanın o yerdeki konumunu açığa vuran kesin bir belirti daha yoktu. Burada birkaç hafta içinde kahvehanede en güzel boyalı, en parlak kunduralara sahip adam Rafael Sanchez El Pipo, saraylarıyla çevrelenmiş bir hükümdar edasıyla oturuyordu. Himayesindeki gencin erdemlerini sayıp dökmek, yerel empresaryoya bir şans vermeleri için ricada bulunmak amacıyla köy köy dolaştığı günler çok gerilerde kalmıştı artık. Şimdi onlar ayağına geliyorlardı. El Pipo'nun hayali işliyordu. O yaz çamaşır sabununa uygun düşecek ambalajı keşfetmişti. Yüreklilik bu bölgede oldukça bol bulunan bir maldı. Öyle ki ona özgün bir özellik yakıştırmak gerekiyordu. Bir evleden sonra Manuel'in yoksulların torerosu olmasını uygun buldu. Buna karar verdikten sonra El Pipo himayesindeki gencin çevresinde bir destan örmeye başladı. Böylece Manuel yalnız arenalarda değil, onun dışında da Endülüs'le hemşehrilerinin kalbini fethedecekti. Bu destan sayesinde o güne dek arenaya ayak basmamış kimseler bile onun koridasına koşacaklardı. Ve bu gerek Manuel gerekse ötekiler için ortak bir yaşantı olan yoksulluk sayesinde gerçekleştirilecekti. Bu destanı yaymak için El Pipo, matadorunun yaşamını anlatan resimli bir broşür hazırladı. Fiesta Brava'nın abartmaları hiçbir zaman o yoksulların toreros'undaki düzeye ulaşamamıştı. El Pipo orada Manuel Benitez El Cordobes adlı paha biçilmez taşın Endülüs topraklarında doğuşunu selamlıyordu. Kaynağını halktan alan, bedeni ve ruhuyla İspanyol destanlarının malı olan bu saf elmas diyordu broşür. Kendisi de bir halk çocuğu olan Rafael Sanchez El Pipo gibi dahi bir mücevher yontucusu tarafından keşfedilmiştir. Daha sonra El Pipo, Manuel'i İspanya tarihi ve kültürünün tüm olaylarına, Kurtuluş Savaşlarına, Yeni Dünya'nın keşfini, Napolyon'un zorbalarının ülkeden atılmasına, Goya'nın tablolarına, Don Quixote'nin soyluluğuna, kısacası her şeye katıyordu. Son bir şahlanmayla menajer sözlerini, Fiesta Brava'nın sunağında kanını cömertçe dökmekte olan bu dünkü baldırı çıplağı bugün İspanya gittikçe artan bir tutkuyla tapınmaktadır diyerek bitirmekteydi.